Nahum 1. bölüm 6. ayette onun gazabına kim karşı durabilir? Kim dayanabilir kızgın öfkesine? Ateş gibi dökülür öfkesi, kayaları paramparça eder der. İnsan doğaya karşı direnemeyeceğini çeşitli olaylarla öğrenmiştir. Ünlü yazar Victor Hugo 3 büyük roman yazdı. Toplumun insanın düşmanı olduğunu göstermek için Sefiller adlı romanı, dinin insanın düşmanı olduğunu göstermek için Notre Dame'ın Kamburu adlı romanı ve doğanın insanın düşmanı olduğunu göstermek için de Deniz İşçileri adlı romanları yazdı. İnsanlar bunların her birine çeşitli açılardan yaklaştılar. Din ve dinsel kavramlar tarih boyu insanın düşmanı oldu. Toplumun kendisi de çeşitli açılardan insanın düşmanıdır. İçinde yaşadığımız bugünkü uygarlığın İsa Mesih'in lütfunun dostu olduğunu söyleyemeyiz. Hatta bundan emin olabilirsiniz. Doğanın insanın bir düşmanı olabileceği doğrudur ama aynı zamanda insanın dostu da olabilmektedir. Burada unutulmaması gereken gerçek şudur ki eğer bizler doğaya karşı savaş açmışsak akıntıya karşı kürek çekiyoruz demektir. Ünlü yazar Victor Hugo'nun da yazılarında göstermeye çalıştığı gerçek buydu. Onun gazabı önünde kim durabilir? Kim dayanabilir kızgın öfkesine? Evet sevgili dinleyicim. Bu soru her şeye gücü yeten, bu Tanrı'ya sırt çevirmiş olan Ninova halkına soruldu. Peki siz bu sorunun cevabını biliyor musunuz? Eğer henüz İsa Mesih'teki kurtuluşu kabul ederek kurtulmuş biri değilseniz size bu soruyu sormak isterim. Belki kurtuluş için iyiliklerinize güvenen birisiniz. Günahtan kesinlikle nefret eden ve bu günahı yargılamayı amaçlayan böylesine kutsal bir Tanrı'nın önünde durabileceğinize gerçekten inanıyor musunuz? Böyle kutsal bir Tanrı'nın önünde hesap verebilecek durumda mısınız? Oxford Üniversitesi'nin ünlü profesörlerinden ve kendisi de bir Mesih inanlısı olan Dr. Lewis, cehennemden çıkıp cennete doğru yolculuk yapan bir otobüsten söz ettiği bir hikaye yazdı. Bu cehennemde bulunan insanların kısa bir otobüs yolculuğundan sonra cennete gidebileceklerinin anlatıldığı bir hikayeydi. Hikayeye göre otobüs ağzına kadar doluymuş. Ve cennete varıldığında otobüs şoförü otobüsü park etmek için boş bir park yerine götürmüş. Otobüs durduktan sonra şoför yolculara şöyle seslenmiş. Bugün öğleden sonra saat 4'e kadar buradayız. Gezip dolaşın saat tam 4'te eve gitmek için yola çıkmış olacağız. Ne oldu dersiniz? Saat tam 4 olduğunda herkes otobüsteki yerine geri dönmüştü. Evlerine gidiyorlardı. Evet cehennem artık onların evi olmuştu çünkü gelenlerden hiçbiri cennete kabul edilmemişti. Onlar için cennette herhangi bir yer ayrılmamıştı. Çok eskiden yaşamış olan bir Tanrı adamı bu gerçeği şu sözlerle açıklıyor. Günahımla cennete gitmektense hiç günahsız cehenneme gitmeyi tercih ederim. Bu benim için daha iyidir. Onun gazabı önünde kim durabilir sevgili dinleyici? Eğer sizin bir kurtarıcınız yoksa bu durumda kutsal bir Tanrı'nın önünde günahlı biri olarak nasıl durabileceksiniz? Gerçekten bu soruyu iyi düşünün. Hiçbir tesadüf sizin böyle bir Tanrı önünde durmanızı sağlayamayacak. Evet kurtarıcınız yoksa bu kutsal Tanrı önünde asla duramazsınız. Onun önünde durabilmek demek, Mesih'te olmak demektir. İşte Nahum peygamberin önemli dile getirmek istediği konu buydu. Tanrı işlenen günahı kesinlikle yargılamak, cezalandırmak zorundadır. Eğer Tanrı günahı yargılamaz, cezalandırmazsa o zaman bu Tanrı'nın adaletinin güvenilir olmadığı anlamına gelir. Ama biz şunu çok iyi biliyoruz ki Tanrı adildir ve işlenen her günahın hesabını soracaktır. Bunun tersi düşünülemez. Nahum peygamberin Tanrı'nın gücü ve öfkesiyle ilgili olarak yapmış olduğu bu açıklama Yahuda bölgesinde yaşayan Yahudilere her şeye gücü yeten Tanrı'nın Asurların istilası altında kalacakları zaman koruyup kayıracağına ilişkin her türlü güvenceyi taşımaktaydı. Nahum 1. bölüm 7. ayette Rab iyidir, sığınaktır sıkıntı anında, korur kendisine sığınanları diyor. Evet Rab iyidir. Sevgili arkadaşım bu gerçeği her zaman aklımızda tutmalıyız. Mezmur'da 107. mezmur 1 ve 2. ayetlerde şu sözleri okuruz. Rab'be şükredin çünkü o iyidir, sevgisi sonsuzdur. Böyle desin Rabbin kurtardıkları, düşman pençesinden özgür kıldıkları. Eğer Rabbin kurtardığı kişiler böyle söyleyemezlerse bu sözleri başka hiç kimse söyleyemez. Bu nedenle ben de bu sözlere katılarak şöyle demek istiyorum. Rab iyidir hem de çok iyidir. Evet Rab gerçekten de iyidir. Bu gerçeği görüp öğrenmek, anlamak, yaşamak çok güzel. Kim olduğunuzu, nerede yaşadığınızı ve nasıl biri olduğunuzu bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var ki Tanrı sizi seviyor ve sizi kurtarmak istiyor. Henüz kurtulmuş biri değilseniz bunun nedeni sizin Tanrı'nın armağanını kabul etmemiş olmanızdır. Çünkü o sizi kurtarmak istiyor ve kurtaracak da güçtedir. Rab iyidir, Tanrı sevgidir ve o sizi kurtarmak ister. Bu gerçek yaşamın ve kutsal kitabın en çarpıcı gerçeğidir. Rab sıkıntı gününde kaledir ve sığınaktır. Herhangi bir sorunla karşı karşıya geldiğinizde iyi bir sığınağa ihtiyacınız oluyor mu? Öyleyse ihtiyaç duyduğunuz bu sığınak Rab İsa'nın ta kendisidir. Ve kendisine sığınan adamları bilir diyor eski çeviride. Sayısız insanlar arasında kaybolup gitmeyeceğimi bildiğim için gerçekten çok mutlu olduğumu bilmem söylememe gerek var mı? Bazen bir şehirden başka bir şehire gittiğimizde sanki herkesin bizim peşimizden geldiğini sanırız. Bilmem size de oluyor mu? İzmir'den İstanbul'a gidiyorsunuz. İzmir'de bıraktığınız o insan kalabalıkları bu kez İstanbul'da karşınıza çıkıyor. Nereye giderseniz gidin insan kalabalıklarıyla karşılaşmanız mümkün. Bugün yeryüzünde 6 milyardan fazla insan yaşıyor. Daha henüz gitmediğimiz, görmediğimiz pek çok ülke var. Böylesine çok sayıda insan kalabalığını düşündüğümde bazen kendi kendime şu soruyu soruyorum. Umarım Rab benim adımı, kim olduğumu, kendisine iman ettiğimi hatırlıyordur. Çünkü yeryüzünde o kadar çok insan var ki. Hamdolsun ki Rab benim adımı, kim olduğumu ve kendisine iman eden biri olduğumu unutmayacaktır. Çünkü kutsal kitap bize şu kesin vaatte bulunur. Rab kendisine sığınan insanları bilir. Sevgili arkadaşım, Rabbin sizi, adınızı kaydetmek için tek tek bilgisayara ihtiyacı yok. Gerçekten o sizi kendi kalbi üzerine yazdı. Evet, o sizin adınızı avucuna, avucunun içine yazdı. O sizi tanıyor. Kendisine sığınanların hepsini biliyor ve çok yakından tanıyor. Nahum 1. bölüm 8. ayette ama Ninova'yı azgın sellerle yok edecek, düşmanlarını karanlığa sürecek diyor. Rabbin kendisi ayağa kalkacak ve Asurları yok edecekti. Bu ayette geçen azgın ya da taşkın sel ifadesi akmakta olduğu yataktan taşan ve akarken önüne gelen her şeyi sürükleyip götüren bir nehir anlamındadır. Bu görüntünün Ninova'yı ele geçirip tüm kenti darmadağın yapan Babil orduları olduğu da düşünülebilir. İsa'dan önce 5. yüzyılda yaşamış Yunan tarihçisi Stefias, Babil ordusunun Ninova kentini Fırat Nehri'nin aniden taşıp şehrin sokaklarını ve saray kapılarını bastıktan sonra kolaylıkla ele geçirdiğini yazar. Düşmanlarını karanlığa kovacak ya da karanlık düşmanlarını peşinden kovalayacak sözü insanların sürekli olarak cezalandırılacakları yerle ilgili olarak aklımda bir soru oluşturmaktadır. İman etmeyip kaybolan insanların ödülünün ateşten çok karanlık olacağına ilişkin kutsal yazılarda daha çok ayet bulunmaktadır. Bu ayette karanlıktan söz edilirken düşmanlarını karanlığa kovacak denilir. Bu aynı terimi İsa'nın kendisi de İncil'de kullanmış ve Matta 8. bölüm 12. ayette şöyle demiştir. Ama bu egemenliğin asıl mirasçıları dışarıdaki karanlığa atılacak. Orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacak. Bu doğrultuda Matta 22. bölüm 13. ayette de bakabilirsiniz. Fiziksel ateş sadece fiziksel olana yani bedene zarar verebilir ama hiçbir zaman ruhsal olana zarar veremez. Mesih'e iman etmeyip sonsuza ve kaybolan bir insanın sonsuzluktaki o korkunç durumunu düşünmenizi isterim. Düşünün ki gözleriniz görmüyor ve nereye gittiğinizi bilmiyorsunuz. Cennetin ateşten çok karanlık olacağına ilişkin düşünce benim aklıma daha çok yatıyor. Bu sizin için yeni bir düşünce olabilir. Öyleyse bu konuyu cehennemin karanlık mı yoksa ateş mi olacağı konusunda sizi araştırmaya davet ederim. Kutsal kitabınız varsa bu konudaki ayetleri şimdiden okumaya, araştırmaya başlayabilirsiniz. Tanrı'nın Ninova'yı yıkacağına ve kurtuluş müjdesini duyuracağına ilişkin aldığı kararda görülen adalet ve iyiliğe biraz daha yakından bakalım. Nahum 1. bölüm 9. ayette Rab'be karşı neler tasarlasanız hepsini yok edecek. İkinci kez kimse karşı koyamayacak diyor. Siz Rab'be karşı ne tasarlıyorsunuz? Nahum peygamber bu soruyu doğrudan doğruya ülkesini istila eden Asurlu istilacılara soruyordu. Aslında onlara şunu demek istiyordu. İsrail'in tanrısı ile siz hiç başa çıkabilecek misiniz? Bu ayette geçen o tümünü yok edecek sözü Asurların gücü tamamen kırılacak, yok edilecek anlamına gelir. Bu sözlerin gerçekleşmesiyle ilgili yazıları Yeşaya kitabının 37. bölümünde okuyarak konuyu daha iyi anlayabilirsiniz. İkinci kere sıkıntı ayaklanmayacak ya da karşı koyamayacaktır. Bu söz Ninova kentine ikinci bir fırsat verilmeyecektir anlamına gelir. Çünkü onlara bundan önce başka da bir fırsat verilmişti. Ve bu fırsat onların artık son şansıydı. Ama verilen bu son fırsata rağmen o kentte yaşayan insanlar tövbe edip Tanrı'ya dönme yolunu seçmediler. Tam tersine Yüce Tanrı'yı açıktan açığa reddettiler. Bu demek değildir ki Tanrı'nın lütfu size artık yetişmeyecek kadar uzaktadır. Hayır, insan kendi özgür kararıyla Tanrı lütfundan o kadar uzaklaşır ki bu bir daha geri dönüp bu lütfa yetişmesini mümkün kılmayabilir. Nahum 1. bölüm 10. ayette birbirine dolaşmış dikenler gibi, kuru anız gibi yanıp biteceksiniz ey ayyaşlar diyor. Dikenler gibi birbirine sarılan, birbirine dolaşan sözü belki de Asur ordularını temsil ediyordu. Asur orduları birbirine o kadar bağlı ve iç içeydiler ki bu orduyu delip geçmenin hemen hemen hiçbir olanağı yoktu. Sanki içkileriyle sarhoşken kuru saman gibi bütün bütün yandılar. Tanrı onları bütünüyle yok edecekti. Bu olayın gerçekleşmesini, daha doğrusu nasıl gerçekleştiğini Kutsal Kitap'ta Yeşaya kitabının 37. bölümünde 36 ve 37. ayetlerinde okuyabilirsiniz. Bugün genç nesle özellikle şunu söylemek isterim. Henüz gençken, aklınız ve bilinciniz henüz keskinken Rab İsa Mesih'e iman etme yolunu seçin. Entelektüeller gibi davranıp tüm zamanınızı harcayabilirsiniz. Ben de üniversite yıllarındayken aynen öyle davrandım. Ama şimdi geri dönüp baktığımda o boşa geçen yıllarıma acıyorum. Doğrusunu isterseniz o boşa geçen yıllarıma baktığımda acıyorum. Ya da kendinizi dinsel kurallar içerisinde kaptırabilir ve bir anda kendinizi bir sürü dinsel kurallar içerisinde buluverebilirsiniz. Ya da bütün din ve dinsel hareketlere kapıyı kapatıp kendinizi uyuşturucuya, zevk alemlerine, seks ve kumara bırakabilirsiniz. Ki bunun da sonu yıkım ve ölümdür. Ama Nahum peygamber bizi uyararak sarhoşlar gibi ayakta sallanmayın diyor. Eğer bütün sarhoşlar gibi ayakta sallanıyorsanız hiçbir zaman hiçbir konuda sağlıklı kararlar alamayacaksınız. Geçen akşam eski bir dostum uzak bir yerden telefon etti. Onunla telefonda konuşmak istedim ama ona sen önce ayıl, seninle ondan sonra konuşuruz dedim. Çünkü karşımda bir insan değil, rakıyla kafayı bulmuş birisi vardı. Aslında rakıyla konuşuyordum dersem hiç de abartmış olmam. Size şunu söyleyeyim sevgili dinleyicim. Ninova kenti o denli sarhoş olmuştu ki tövbe etmeye karar verecek kadar dahi gücü kalmamıştı. Dikkat edin de böylesine bir durum sizin de başınıza gelmesin. Diğer peygamberler gibi Nahum peygamber de Tanrı'nın yönetim felsefesine ve insanlar ile olan ilişkilerine çeşitli yönlerden katkılarda bulunmaktadır. Nahum'un burada tanıtmakta olduğu gerçek, siz kabul etseniz de etmeseniz de, anlasanız da anlamasanız da Tanrı'nın herhangi bir ulusun ya da herhangi bir kişiyi cezalandırırken dahi adil ve iyi olduğudur. O sevgi tanrısıdır, o kaybolmuş kişiyi sever. Elçi Yuhanna'nın da söylediği gibi 1. Yuhanna 2. bölüm 2. ayet. O günahlarımızı, yalnız bizim günahlarımızı değil, bütün dünyanın günahlarını da bağışlatan kurbandır. İnsanlar kayıpsa, günahlı oldukları için kayıptırlar ve eğer kurtulmuşlarsa, Tanrı'nın hazırlayıp onlara uzattığı kurtuluş armağanını imanla kabul ettikleri için kurtulmuşlardır. Tanrı bu aynı kurtuluş armağanını kadın olsun erkek olsun, onu kabul edecek her insana vermek ister. Kim bilir bugün dinleyicilerimiz arasında da Tanrı'nın uzattığı bu kurtuluş armağanını kabul edecek bazıları bulunur. Şu anda Rab yüreklere dokunsun ve bu müjdeyi duyanlar bu yolda yaşamlarını Rab'be versinler diye tüm dinleyicilerimiz için dua ediyorum. 1. bölüm 11. ayete geldiğimiz zaman Nahum peygamber sözlerini sertleştirerek konuşmasına devam edecektir. Tanrı Ninova kentini yargılayacaktı ve bunu yapmakla da bütünüyle haklıydı ve adildi. Ama Tanrı aynı zamanda sevgi olan bir Tanrı'dır. Onun suçluyu cezalandırma eylemi gerçekte onun sevgisinin bir sonucudur. Her ne kadar bunu kavrayamıyorsak da bu gerçektir. Nahum 1. bölüm 11. ayette "Ey Ninova, Rab'be karşı kötülük tasarlayan, şer öğütleyen kişi senden çıktı." diyor. Nahum sözlerine devam ederek Yahuda'ya karşı bir düşmanın, evet başkenti Ninova olan Asur devletinin bir düşman olarak ortaya çıktığını söyler. Burada kendisinden şer öğütleyen kişi olarak sözü edilen kişinin Asur kralı Senherib olduğu konusunda Kutsal Kitab'ın muhafazakar yorumcuları görüş birliği içerisindedir. Asur kralı Senherib zamanında yaşayan bu istila olayıyla ilgili olarak Kutsal Kitab'ın 2. Krallar 18. ve 19. bölüm ve 2. Tarihler 32. bölüm ve yine Yeşaya 36. bölüm ve 37. bölümlerinde ayrıntılı açıklamalarda bulunulmaktadır. Tanrı bir şeyi 3 defa söylüyorsa bizim durup bakmamız ve dinlememiz gerekir. Tanrı bir şeyi 1 defa söylüyorsa o şey bizim uyarılmamız için yeterlidir. Eğer bir söz 2 defa söyleniyorsa ki bazen Rab size doğrusu ve doğrusu derim diyor, o zaman bu bizim için daha da önem kazanır.
Ama eğer bir şey 3 ya da daha fazla defa söyleniyorsa, bu hiçbir zaman duymazlıktan ya da görmezlikten gelemeyeceğimiz kadar önemli bir şey olarak kabul edilmelidir. Nahum burada Yeruşalim'e karşı saldırıya geçen yaramaz öğütçüden, diğer bir deyişle kötü öğütçüden söz etmektedir. Bu olayla ilgili tarih sayfalarına baktığımızda Asur kralı Senherib'in Asur ordularını Yeruşalim'e Rabşake'nin komutasında gönderdiğini okuruz. Rabşake, Yahuda kralı Hezekiya'yı o denli korkutmuştu ki Hezekiya'nın neredeyse korkudan kalbi duracak gibi olmuştu. Zavallı adam endişesinden belki de bu zor dönem süresince sabahlara kadar uyuyamamıştı bile. Hezekiya sonra tapınağa gidip Tanrı'ya yalvardı ve bunun üzerine Yeşaya peygamber kendisine Rabbin bildirisini getirerek Rabşeke'nin Yeruşalim kentine tek bir okun bile fırlatılamayacağını söyledi. Bu aynı dönemde Asur devletinin Mısır'a karşı savaş hazırlığı içinde olması nedeniyle Senherib Yahuda'ya gitmek üzere yola gönderdiği ordularının geri dönmesini istemişti. Ama yine de bu dönemde Yahuda Asur'dan çok korktu. Çünkü İsrail'in Kuzey Krallığında yaşayanların çoğunu Babil'e sürgüne götürmüşler ve onlara çok sert davranmışlardı. Nahum 1. bölüm 12. ayette rapliyor ki, Asurlular güçlü ve çok olsalar bile yok olup gidecekler. Ey halkım, seni sıkıntıya soktuysam da bir daha sokmayacağım. Bu oldukça dikkate değer bir ayettir ve burada vurgulanmak istenen noktayı kaçırmamak gerekir. Asurlular güçlü ve çok sayıda olsalar bile sözüyle Tanrı acaba ne demek istiyordu? Bu ayetin İbranice orijinal metinlerindeki anlamı şöyledir. Onlar az ve de çok olsalar bile. Evet, pek fazla bir şey ifade etmeyen bu söz ne anlama geliyor? İbranice'de pek bir anlam vermeyen böyle bir sözün kullanımı Asurlular arasında kolayca anlaşılmaktaydı. Kutsal kitapta bu şekilde geçen bu sözün kullanımını Tanrı Asurluların anlayabileceği bir dilde söylemiştir. İsa'dan önce 6. yüzyıldan kalma çok sayıda Asur hukuk kayıtları Asur dilinde böylesine kullanımların geçerli olduğunu kanıtlamaktadır. Tanrı bu sözde şöyle diyordu. Eğer tüm ulusça bana karşı durmak amacıyla tek bir insan gibi tek bir yürek ve tek bir vücut olsanız dahi benim karşımda dayanamayacak ve yenileceksiniz. Nahum 1. bölüm 13. ayette şimdi boyunduruğunu parçalayıp üzerindeki bağları koparacağım der. Nahum'un günlerinde bu imkansız gibi görünmekteydi çünkü Asur devletinin uzun bir zaman daha varlığını sürdürmesi bekleniyordu. Böyle olduğu halde Tanrı o dönemde o ulusun boyunduruğunu kıracağım diyordu. Tanrı sözlerine devam ederek şöyle dedi Nahum 1. bölüm 14. ayet. Rab artık soyunu sürdürecek, torunların olmasın diye buyurdu. Ey Ninova! Tanrılarının tapınağındaki oyma ve dökme putları yok edeceğim diyor. Mezarını hazırlayacağım çünkü sen aşağılıksın. Tanrı'nın Ninova'ya söylediği sözler gerçekten oldukça zordu. Senin mezarını yapacağım, yani seni gömeceğim diyordu. Böylece Asurluların sonu gelmiş olacaktı. Son zamanlarda bir Asurluyla ya da bugünkü deyişiyle bir Süryani ile bilmiyorum karşılaştınız mı? Biraz zordur. Bugün Asur soyundan gelen Süryanilerin sayısı çok azdır ve bunların bugün yeryüzünde bir ülkeleri de yoktur. Tanrı onlara sizi gömeceğim demişti ve aynen öyle oldu. Tanrı onlara ayrıca putlarınızı, ilahlarınızı kökünden söküp atacağım dedi. Sonunda İsa'dan önce 612 yılında Medler ve Babililer Ninova kentini ele geçirdiler ve taş üstünde taş bırakmazcasına kenti yerle bir ettiler. Kendileri tek tanrı inancına sahip olan putlara tapınmayan Medler, Asur putperestliğine de böylece son vermiş oluyorlardı. Nahum 1. bölüm 15. ayette işte müjde getirenin ayakları dağları aşıp geliyor. Size esenlik haberini getiriyor. Ey Yahudalılar, bayramlarınızı kutlayın, adak sözünüzü yerine getirin. O kötü ulusun istilasına uğramayacaksınız bir daha çünkü o büsbütün yok edildi der. Tanrı onlara Nahum peygamber aracılığıyla şöyle diyordu. Beni bırakmayın, Musa peygamber aracılığıyla verdiğim yasal sistemden uzaklaşmayın, vazgeçmeyin. Çünkü ben sizin düşmanlarınızı yok edeceğim ve size sevinçli haber getirecek olan Mesih'i göndereceğim. Nahum peygamber bu ifadeyi Asurlularla ilgili olarak kullanıyordu. Nitekim Yeşaya peygamber de aynen bu ifadeye benzer bir açıklamayı Yeşaya 52. bölüm 7. ayette yapmakta ve şöyle demektedir. Dağları aşıp gelen müjdecinin ayakları ne güzeldir. O müjdeci ki esenlik duyuruyor, iyilik müjdesini getiriyor, kurtuluş haberi veriyor. Siyon halkına Tanrınız egemenlik sürüyor diye ilan ediyor der. Yeşaya peygamber bu açıklamayı İsrail'in Güney Krallığı olan Yahuda Krallığı'na yazdığı zaman Babil'in yıkılışıyla ilgili olarak yazmıştı. Evet, Nahum peygamber ise bu sözleri kuzeydeki krallığa yazdığı yazılarda dile getirir ama Babililerle değil de Asurlularla ilgili olarak konuşuyordu. Sonra dikkat edecek olursanız Paulus da bu aynı konuyu İncil'de ele alarak Romalılara yazdığı mektup 10. bölüm 13, 14 ve 15. ayetlerde bu konuyu şöyle dile getirdi. Rab'be yakaran herkes kurtulacak. Ama iman etmedikleri kişiye nasıl yakaracaklar? Duymadıkları kişiye nasıl iman edecekler? Tanrı sözünü yayan olmazsa nasıl duyacaklar? Sözü yaymaya gönderilmezlerse sözü nasıl yayacaklar? Yazılmış olduğu gibi, iyi haber müjdeleyenlerin ayakları ne güzeldir. Öyle inanıyorum ki bu sözü ilk olarak Nahum, sonra da Yeşaya kullandı. Son olarak da Paulus, Yeşaya'dan alıntı yaparak Romalılar mektubunun İsraillere ilişkin yazdığı 9, 10 ve 11. bölümlerde bunu biraz farklı bir şekilde yorumlayacaktı. Paulus, Romalılar mektubunun bu bölümlerinde Tanrı'nın İsrail ulusuyla ilgili tasarlarını henüz sonuçlandırmadığını ve gelecekte onlara yeniden sevinç getiren haberlerin müjdeleneceğini söyleyecekti. Ama bu sözler sadece İsrail ulusuyla sınırlı değil, dünyanın tüm ulusları ve bütün insanlar için de geçerlidir. Elçi Paulus Romalılar'da açıkça şunu söyler. Her kim Rabbin adını anarsa, yani çağırırsa kurtulacaktır. Ama onlara bu haberi anlatacak biri olmazsa onlar bu haberi nasıl duyacaklar? Elçilerin gönderilmesi gerekmektedir ve bu gönderme işini de Rabbin kendisi yapacaktır. Yeşaya peygamber dağlar üzerinde müjdecinin ayakları ne güzeldir der. Burada güzel olan sadece bu müjdecilerin ayaklarının güzel oluşu değildir. Bundan daha da güzel olanı insanlara sevinç getiren haberlerin verilecek olmasıdır. Elçiler bu haberi duyurmak için arabayla, uçakla veya yaya yolculuk yapmış olabilirler. Ya da bu haber onlara radyo ya da kasetler yoluyla ulaşmış olabilir. Ben ayaklarımın güzel olmasını, ayaklarımın esenlik müjdesini yayma hazırlığını giymiş olmasını Efesler 6. bölüm 15. ayete göre isterim. Benim bugünkü amacım radyo yoluyla bütün dünyaya ulaşmak ve insanlara Tanrı'nın sevinç getiren haberini kendi dillerinde anlatabilmektir. İşte bu nedenle ki Tanrı sözü hemen hemen dünyanın her diline ve lehçesine çevrilmiş durumda. Radyo Tanrı ruhunun kutsal yazıları çok çarpıcı bir şekilde kullandığı oldukça etkili bir iletişim aracıdır. Bu kısa Nahum kitabını çalışarak tefsir konusunu yani kutsal kitabın nasıl yorumlandığını öğrenebilirsiniz. Nahum size Tanrı sözünün nasıl yorumlanacağını anlatır. Her şeyi anlasak ya da anlamasak da Tanrı sözünü literal olarak yani olduğu gibi kabul etmemiz gerektiğini Nahum bize daha önce anımsatmıştı. Yazılan her bir sözün bir açıklaması vardır ve eğer bizler bunu anlayamıyorsak sorun kutsal yazılarda değil bizim kendimizdedir. Yine öğrendiğimiz bir başka gerçeğe göre Tanrı bu kutsal sözleri belirli bir dönemde, belirli bir ulusa doğrudan yine başka bir dönemde yaşayan insanlara değişik bir yoldan yorumlamıştı. Ve bu aynı sözlerin bugün ulaştığı adamların çok daha farklı olduğunu ve hitap ettiği insanlarınsa yeryüzünde yaşayan insanların tümü olduğunu biraz önce yorumladım. Evet, kutsal kitabı düzenli olarak okumalı ve çalışmalı ve bu sözlerin ne şekilde yorumlanacağı konusunu kutsal ruhun yönlendirmesine bırakmayı öğrenmeliyiz.